Ayrım 21.
Sayfa 209. Engels uyanır uyanmaz, taş ustalarının bir gece içinde binanın cephe duvarını ne kadar yükselttiklerini görmek için pencereye gidiyordu. Sabahları sık sık taş işçilerini iş başında buluyor, akşam geç saatlerde eve dönerken kararan gökyüzünün loşluğunda onların henüz örülmüş duvarın üstündeki omuzlarını ve başlarını görüyordu. Pencerenin ardındaki manzara, otelde demodeliyle onu hayrete düşüren manzaradan çok daha fazla zevk veriyordu Frederick'e. Yatak odasındaki Nuh Nebi'den kalma hantal mobilyaların hepsi de o denli ağır, kullanışsız ve zevksizdi ki Avrupa onları daha 100 yılın başında kullanımdan çıkarmıştı. Bakir, verimli topraklar üzerinde doğmuş bu gencecik devlette çoktan yok olmuş kuşakların mirasına sık sıkıya bağlı insanlar yaşıyordu. New York sokaklarındaki gülünç arabalarda şaşırtmıştı Engels'i. Bunları eski kıtanın en yoksul bir köyünde arasanız bulamazdınız. Olasıdır bu arabaları ilk göçmenler kullanmış ve bunlar hala torunlarının hoşuna gidiyor diyordu Engels gülerek. Burada bu çirkin arabalardan başka Londra sokaklarından 40 yıl önce kaldırılan bir başka taşımacılık dinozoru kiralık kupa arabaları da kullanımdaydı. Yolcular bu kupalara birbirlerini arkadan ite kaka biniyorlardı. Arabaların içi öylesine doluyordu ki insanlar kafa kafaya çarpışıyor, birbirlerinin burunlarını dirsekliyordu. Pantolonların, eteklerin, ayakkabıların başına geleni anlatmak mümkün değildi. Kentin kozmopolit ve alacalı bulacalı giyinmiş kalabalığı Avrupalılar üzerinde alışılmadık bir izlenim uyandırıyordu. Varlıklı kadınların palto yerine giydikleri kocaman kaşmir şallara, işlemeli geniş pelerinlere, sayısız tüyler ve çiçeklerle süslenmiş şapkalara ve değişik mücevherlere düşkünlüğü özellikle göze çarpıyordu. New York'un gerçekte ne olduğunu öğrenebilmek için Engels Bowery semtine gitti. Uzaklardan gelen gemilerin ambarlarından çıkarılıp Gözyaşı Adası'nda karantinaya alınan yüzlerce göçmen buraya hücum ediyordu. Amerikalılar onları yabanıl kabul ediyor, yurttaşlık hakkı vermeden önce çile çektiriyordu. Ama bir kumarı andıran umut göçmenleri birbirine kenetliyordu. Başarısızlığa uğrayanları unutarak New York'a meteliksiz gelip sonuçta milyoner olan az sayıda kişi arasına girmeyi düşünüyorlardı. Marx ve Engels'in arkadaşı, inatçı bir adalet düşkünü Alman sürgün Friedrich Adolf Sorge de bu acıyı ilk yudumlayanlardandı. 1852 yılında bir rastlantı sonucu kendisini Amerika'da bulmuştu. Hasta haliyle gemileri karıştırmış ve yerleşmeye niyetlendiği Avustralya'ya değil de New York'a gitmekte olduğunu ancak okyanusta öğrenmişti. Yazgısı böyle belirlenmişti. Yeni dünya ona karşı konuksever değildi. Aş ve barınaktan yoksun kalıyordu sık sık. Parklardaki banklarda geçiyordu geceleri. Sanki her şey, hatta yıldızlar ve şafak vakti, soğuk soluk güneş ona karşı savaş açmıştı. Ama tıpkı savaşta ve hapiste olduğu gibi insanları daha iyi tanıyordu. Bir din adamının oğlu olan Baden-Falsk gerilla ordusu militanı Sorge, gıyabında kurşuna dizilme cezasına çarptırıldığı için geri çekilen devrim ordusuyla birlikte Almanya'yı terk etti. İsviçre'deki köylerde ırgatlık yaptı, atıcılık yarışmalarında ve poligonlarda silah temizleyici olarak çalıştı. Kazandığı paralarla ancak bir fincan kahve ve bir parça ekmek alabiliyor, yarı aç yarı tok yaşıyordu. Buna karşılık Cenevre'de Wilhelm Liebknecht'le tanıştı ve Alman Emekçilerinin Yerel Kültür Derneği'ne üye oldu. Tüm yaşamı boyunca Johann Baker ve diğer komünistlerle, Marx ve Engels'in dava arkadaşlarıyla dostluk etti. Bu insanlar onu komünizm bilimiyle tanıştırdılar. Komünist manifestoyu onlardan öğrendi. Sorge, Emekçiler Derneği'nin gayretli çalışanı oldu. Yaşamda var olma kaosunun ağırlığı altında ezilen insanın düşüncenin dev ışığıyla birden aydınlanıp kendine gelmesi ve kendisi için gerekli yegane yola yönelmesinden daha önemli bir an var mıdır? 1851 yılı sonunda iktidar makamları Sorge'yi İsviçre'yi terk etmeye zorladılar. Bunun nedeni dernekteki çalışmalarıydı. Ülke ülke dolaşma dönemi başlamıştı. Özel bir okulda polis kontrolünde Almanca dersi verdiği Belçika'dan, İsviçre'den gelen bir ihbar üzerine sınır dışı edildi. Dış görünüşündeki kabalık ve sertliğin altında ruhsal yumuşaklık ve duyarlılık gizleyen, inandığı işe ısrarla ve kendinden geçercesine sadık olan Sorge, bir kesimin gözünde ayı ve terbiyesiz, bir diğer kesimin gözünde ise en güvenilir ve en temiz yürekli insandı. Her yerde izlenen, kovulan Sorge, Dean Street'te son derece sıkıntı verici koşullarda Marx ailesiyle yaşadığı İngiltere'ye gitti. Bu buluşma yalnızlık içindeki devrimci gezginde derin izler bıraktı. Sorge'nin görüşlerini ebediyen belirleyen yapıtların yazarı tam da görmek istediği bir insan olarak çıktı karşısına. Öğretmenine saygı ve güven duygusu öğrencide daha da artmıştı. İngiltere'nin rutubetli başkentinde bir türlü kendisine uygun bir iş bulamayan Sorge, Avustralya'da bir sığınak aramak için yola çıktı ama kendisini New York'ta buldu. Yoksulluk ve parasal sıkıntılar tıpkı İsviçre'de olduğu gibi gerçek dostlar bulmasına engel değildi. Tanıştığı genç bir Alman kadını sevdi ve karşılık gördü. Katarina onun değişmez arkadaşı ve yoldaşı oldu. Düğünden sonra yalnızca bir masa, bir sandalye ve divana sahip olmaları genç kızı rahatsız etmedi. Sorge çocukluğundan itibaren değişik müzik aletleri çalıyor ve şarkı söylüyordu. Çok yönlü eğitim almış annesiyle babası müziğe ilgi duyan insanlardı. Sorge'nin büyük babası, babası ve sonra da kendisi kilise orgunun başında heyecanlı tek düze sesler çıkarmak için çok zaman harcamışlardı. Sorge ayrıca halk melodilerini iyi biliyor ve Engels'in de okumayı sevdiği romansları ustaca okuyordu. Sorge ile Engels'in ilişkisi aralıksız yazışmalar sayesinde sürüyordu. Enternasyonel'in var olduğu yıllardaki gibi Frederick Sorge, Birleşik Devletler'de gelişmekte olan harekete önderlik ediyordu. Öğretmen ve öğrenci kucaklaşarak heyecanla ve şefkatle birbirlerine bakıyorlardı. Sorge, Engels'den 8 yaş küçüktü ama çok daha yaşlı görünüyordu. Ülkelerinden 5 parasız gelen ve Amerikan vatandaşlığına geçen insanların çoğu gibi yaşam onu bir hayli yıpratmıştı. Mücadelelerle sınanmış bir emektar, Uluslararası İşçi Birliği'nin yöneticilerinden biri ve bir Marksist olarak bu genç devletin ilahı olan sermaye kılıç çekmişti. Bu krallığın papazlarıyla kesintisiz bir savaş başlamıştı. Yoğun duygulara kapıldığı zamanlarda olduğu gibi Engels hafiften kekeleyerek ilk konuşan taraf oldu. "Seni sağlıklı ve savaşmaya hazır görmekten mutluyum, çok mutluyum. Baden-Falls seferine katılan topu topu 2-3 kişiyiz. Lesner, sen ve ben. Biliyor musun, zaman amansız bir cellattır. İlk hesabım görülmeden buraya ulaştım. General, sen bana daha Lahey Kongresi sırasında yeni dünyaya geleceğine söz vermiştin. Seni kaç yıldır bekliyordum. Gerçekten de Marx ve ben okyanus ötesine gitmek için hazırlandık. Böyle bir ziyaretin düşlerini kuruyorduk sık sık. İki dava arkadaşı her ayrılıktan sonra olduğu gibi hiçbir kural tanımadan birbirlerinin sözlerini keserek geçmişi yad ettiler. Uzun süre konuşmaya doyamadılar. Ortak anılar bağlıyordu onları birbirine. Konuştuklarının çoğunu yeryüzünde başka hiç kimse bilmiyordu. Hatta bu anılar her şeyi içeren tarih için bile yok olmuştu. Çünkü elle tutulur bir iz bırakmadan şimdi yalnızca 2-3 insanın belleğinde yaşıyordu. Tassi eski dostlarının yanına yaklaşınca Sorge onun elini tuttu ve içten bir ifadeyle "Bizim Mareplin'in kızını yeniden görmek çok hoş. Ha Engels, 1,5 yıl önce onun Birleşik Devletler'deki konferansının ne denli başarılı geçtiğini düşünemezsin bile. Aferin Eleanor, sizin kocanız da yetenekli bir hatip. Üstelik ikinizin yalnızca Almanlara değil İngiliz dinleyicilere de hitap etmeniz özellikle önemliydi. Amerikanca telaffuzunuz o kadar iyi ki." "Oo, bunu demeyin. Londralılar için Yankilerin dili bir engel," dedi Eleanor heyecanla. "İngilizler sesli harfleri uzatıyor. Yeni dünyada ise bu harfleri hepten yutuyorlar. Üstelik Güneyliler burada İngilizce sözcükleri öyle telaffuz ediyorlar ki Kuzeyliler onları anlamakta güçlük çekiyor. R'yi telaffuz edemeyişleri bana Yorkshire'lıları anımsattı. Londralılarla Yorkshire'lılar gibi buradaki Kuzeylilerle Güneyliler de hiçbir zaman aynı dilden konuşamazlar," diyerek söze karıştı Engels. Bayan Marx Evelyn, sosyalizmin özünü o kadar yalın ve kapsamlı açıkladı ki partimize pek çok yeni üye kazandırdı. Sözün özü karı koca Ehrlingler ile Liebknecht Sosyalist Avrupa'nın gerçek elçileriydi. Misyonlarını gerektiği şekilde yerine getireceklerinden kuşkum yoktu benim. Tassi daha 8 yaşındayken politikayla ilgileniyordu. Bizzat Başkan Abraham Lincoln'e mektuplar yazdı ve Marlip'li bu mektupları okyanus ötesine postalayacağına söz verdi dedi general genç kadına göz kırparak. Düşünebiliyor musunuz? O kadar saftım ki babamın benim karalamalarımı Beyaz Saray'a gönderdiğine inanıyordum. Sorge'nin konuksever ihtiyar karısı erkek torununu göstermek için Tassi'yi çağırdı. Engels, Sorge'den Amerika'ya geldiğini kimseye söylememesini rica etti. İklim değişikliğini tavsiye eden doktorların ısrarı üzerine buradayım ve bir turist, özel bir şahıs olarak seni kucaklamak için kısa bir süreliğine uğradım. İtiraf edeyim, ayrıca atalarımın yanına gitmeden önce Kolomb'un ülkesini kendi gözlerimle görmek, senin mektuplarından, makalelerden ve çeşitli kitaplardan öğrendiklerimi kendi gözlemlerime eklemek istedim. Konuşma uzun sürdü. Birleşik Devletler burjuvazisi güçlenip iktidarı ele geçirir geçirmez Kızılderilileri öteden beri onlara ait olan topraklardan kovmaya girişmişti. Pulluk görmemiş uçsuz bucaksız tarlaları kendi mülkiyetlerine geçiren kapitalistler ve çiftlik sahipleri zencilerin ve evsiz göçmenlerin emeklerini çok düşük ücret karşılığında sömürüyorlardı. Her tarafta hummalı bir çalışma sürüyordu. Tarım ve endüstri gelişmişti. Köhnemiş Avrupa devletlerinin gelişmişlik düzeyini yakalayan yeni devlette hızlı bir ekonomik büyüme başlamıştı. İnanılmayacak büyüklükte gelir elde etme olanağı İngiliz, Fransız ve Alman para babalarının iştahını kabartmıştı. Tahvilleri ve mevduatlarıyla Birleşik Devletler'in ekonomisini seve seve güçlendiriyorlardı. Çok zengin doğal kaynaklar, feodal kalıntıların ağır yükünden bağımsız burjuva demokratik düzen, göçmenlerle aralıksız olarak beslenen iş gücü rezervi, birkaç on yıl içinde bir tarım ülkesinin güçlü bir sanayi tarım ülkesine dönüşmesini sağladı. Üstelik genç cumhuriyet için okyanus güvenli bir kale duvarı, aşılmaz bir bariyer olmuştu. Ülke hazinesini pahalı ordular beslemek için çarçur etmeye gerek yoktu. Demir yolları şaşırtıcı bir hızla uzuyor, endüstri gelişiyor, kapitalistler aşırı paralar kazanıyor, emekçiler ise giderek daha kötü yaşıyorlardı. Sürekli yoksulluktan, işsizlikten, geleceğe güvensizlikten bitkin düşmüş ve düş kırıklığına uğramış emekçiler, çeşitli sosyal tarikatların, grupların, derneklerin, propagandacılar tarafından başkaldırıya yatkın hale getiriliyordu. İrlandalılar, Almanlar, Polonyalılar, Yahudiler, İskandinavlar, İtalyanlar, Çekler, Fransızlar, Çinliler yalnızca ana dillerini bildiklerinden ortak dil bulmakta zorlanıyorlardı. Buna rağmen alışkanlıkları, karakterleri, anlayışları benzemiyor olmasına karşın işbirliği için çaba gösteriyorlardı. Ancak bir araya geldiklerinde güçlü olacaklarını biliyorlardı. İşçi dernekleri nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, ister emek şövalyeleri örgütü, ister dernek, isterse rastgele bir birlik, hepsi 8 saatlik iş günü ve katlanılabilir bir ücret için mücadele ediyordu. Chicago'daki korkunç olayın üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına karşın bu yalnızca sosyalistlerin değil, tüm adil insanların aklını karıştırıyordu. Sorge trajedinin kahramanlarını tanıyordu ve onlardan acıyla söz ediyordu. ''Sen de mahkemede bulundun mu?'' diye sordu Engels. ''Evet, yargılayıcılar adeta yasalarla dalga geçtiler. Mahkeme baştan sona sınıfsal içgüdüler ve cezalar uğruna gerçeğe bir çağrıya dönüştü.'' diye anlatıyordu Sorge büyük bir öfkeyle. ''Tüm dünya, zafer kazanan burjuvazinin kendi mülkiyetini ve iktidarını tehdit edenlere karşı acımasız yırtıcı bir hayvan olduğunu bir kez daha gösterdi.'' Birleşik Devletler Cumhuriyeti'nden daha korkunç bir yer yoktur. Mahkeme başkanı suçsuzları yargılamaktan, her ne pahasına olursa olsun onları öldürmekten çıkarı olduğunu yadsımaya dahi kalkışmadı. Chicago'lu 4 emekçi önderi asıldı. Cellatların onları öldürmeyeceklerini o kadar ummuştum ki dedi Tassi üzüntüyle. Yazık ki dürüst insanlardan oluşan kamuoyu güçsüz kaldı ve Parsons, Sippies, Engel ve Fisher kahramanca öldüler. Bir kapitalist kendi sermayesi için korkuya kapıldığında hiçbir şey onda oluşan hayvani kinden daha güçlü olamaz dedi Engels. Michigan Gölü'ndeki lanetli kentin kendine sadık burjuvazisi canavarlar mahkemesine rüşvet ödemekle kalmayıp High Market alanına eli coplu bir polis heykelini kendi parasıyla dikti. Görülmemiş bir olay. Sorge tüm bunların nasıl olduğunu anlatsanıza diye rica etti Shorlamer. İzninizle Chicago'lu emekçileri yöneten Spies ve Fisher'in özelliklerini anlatmakla başlayacağım söze. Görüşleri bizim Marksistlerle her zaman uyuşmasa da düşmanlarının bile ne kadar çabalasalar da karalayamadıkları saygıdeğer cesur insanlardı. Cesur hatta sıklıkla sivri bir üslupla kaleme aldıkları işçi gazetelerini ki onların mahvına yol açan da buydu, birlikte redakte ediyorlardı ve Amerikalılar için alışılmamış derecede kültürlüydüler. Evet, bu gençler sosyalist hareketin bir hazinesi gururuydu. Savcı iftira atıp onların idamını sağlarken ne yaptığını biliyordu. Oysa işin aslı şuydu. Hepinizin de bildiği gibi 71 yılındaki yangından sonra Chicago yeniden yapılmaktan da öte Birleşik Devletler'in en büyük ve en güzel kenti haline geldi. Bu kentte neler yok ki? Ünlü mezbahalarda canlı bir domuz, 15 dakika içinde sosise, jambona, saç güçlendirme kremine ve incil kapağı cildine dönüşebiliyordu. Fabrikalar ve milyonerlerle doluydu. Burası uçsuz bucaksız çöller ortasında öylesine çok yönlü bir kentti. Daha da neler, Chicago, dedi Ewing ilgiyle. Onlarca demiryolu kenti Amerika ve Kanada'nın en ücra köşeleriyle birleşiyor diye devam etti Sorge. Sayısız vapur iç göllerde mekik dokuyor. İlginçtir, Almanlar kozmopolit nüfusun üçte birini oluşturuyor. İrlandalılar da öyle. Ardından Fransızlar, İtalyanlar, Slavlar geliyor. Tam bir Babil, diller ve halklar karışımı. Uğursuz 1886 yılı çok fırtınalıydı. Demiryolu işçileri grevi, memurlarla emek şövalyesi örgütü üyeleri ve ayrıca onları destekleyen Amerikan İşçileri Federasyonu arasındaki çatışmalar. Ve bu noktada ittifaka gideceklerini ilan eden bira fabrikası ve fırınlardaki kargaşadan sonra McCormick iş yerinde greve başladı. Çim biçme makineleri üreten bu İskoçyalı ender rastlanır bir kan emici olmasıyla ünlüdür. Ne yüdüğü belirsiz biridir. Daha düne kadar Glasgow'da açlık çekiyormuş. Amerika'ya gemi ambarında geldi yoksul birisi olarak ve artık her şeyi unuttu. Ücretleri arttırmayı ve mesai saatlerini azaltmayı istemiyordu. Ve bu alçak greve giden emekçileri işten atıp grev kırıcılarını, yani buradaki adıyla scapleri işe almaya başladı. Öfkelenen emekçiler haklarını aramak için sokağa döküldüler. McCormick'in casusları da zaten bunu bekliyordu. Birkaç provokatör kalabalığı kışkırttı. İşten atılanların yerine scaplerin geçtiği atölyedeki pencere camlarını kırdılar. Ve bir kavgadır başladı. Atölyeye polis ekibi geldi. Girilen söz düellosunda fazla değil ancak birkaç güvenlik görevlisi saf dışı edilebildi. İşte o sırada silahsız emekçilerin üzerine yayılım ateşi açıldı. Pek çoğu ölü ya da yaralı olarak yere yığıldı. Gördükleri karşısında şoke olan Spies gazetesinin yazı işlerine koştu. Almanca ve İngilizce bir broşür basıp kente dağıttı. Sorge dosyasından matbu yazılı incecik bir kağıt çıkarıp Tassi'ye uzattı. Tassi metni sesli olarak okudu. Bu belge yazarının yaşamına mal olmuştu. İntikam, intikam, emekçiler silaha sarılın. Emekçiler bugün öğleden sonra sizi sömürenlerin zincirli köpekleri McCormick'in iş yerinde sizin 6 kardeşinizi öldürdü. Onlar niçin öldürdüler? Sömürücülerin kendilerine layık gördüğü yazgıdan hoşnut olmama cesaretini gösterdikleri için. Ekmek istediler, kurşun yediler. Çünkü ölülerin susması garantidir. Daha sonra ne oldu? Bomba nereden çıktı diye sabırsızlıkla sordu Shorlamer. Chicago boyun eğmiyordu. Ancak suçlu olan yerel yöneticilerdi. Ajanları aracılığıyla halkı kışkırttılar. Provokasyonun farkına varan Spies ve yoldaşları halkı sakin olmaya çağıran gazeteler çıkarttılar. Pankartlar sakin olalım çağrısı yapıyordu. Ertesi gün High Market meydanında kendiliğinden bir miting yapıldı. Hatiplerin barışçıl konuşmalarına karşın 200 polis toplananları sıkı bir kordonla çevirmişti. Hatiplerden sonuncusu olan İngiliz Fielden bir araba üzerine kurulmuş uyduruk kürsüden "Arkadaşlar dağılın, biz barışçıl niyetler taşıyoruz" sözlerini haykırarak indi. Özellikle bu anda polislerin saf tuttuğu yerde bomba patladı. Bombayı atan kimdi, neden atmıştı? İdam edilenlerden hemen hemen hiçbiri yoktu bu meydanda. Chicago'dan bana kapitalistlerin yamyam şöleni düzenleyip mutluluktan dans ettiklerini yazmışlardı, dedi Engels. Anayasayla garanti altına alınan tüm kişisel özgürlükler ayaklar altına alınmış. Chicago emekçisi üzerinde dipçik despotizmi uygulanmış. Bunu sendikaların, toplantıların yasaklanması izlemiş. Polis canının istediğini tutuklamış, evlere girerek aramalar yapmış. Kentte tam anlamıyla bir kuşatma durumu varmış. Evet general, böyle oldu. Spies'in yönettiği Alman gazetesinin tüm yazı işleri kadrosu dizgicilerine varıncaya kadar hapse düştü. Bu arada Chicago Belediye Başkanı basının temsilcileri önünde burjuvazinin gücünü vurgulayarak övünüyordu. Eğer böyle günlerde İngiltere kraliçesi bizim gibi davransaydı hem tacını hem de ülkesini yitirirdi. Spies ve dava yoldaşlarının mahkemesinde yargıçların küstahlığı ve arsızlığı sınır tanımıyordu. Mahkeme başkanı yüksek sesle bombanın bu sanıklar tarafından atıldığını hiç de iddia etmediğini itiraf ediyordu. Onların kanıtları çürütülemezdi diyerek bağladı sözlerini Sorge ve bir süre sustuktan sonra ekledi. Ama onları yine de astılar. Fransa'da eski savaş bakanı General Boulanger çevresinde birleşen monarşistlerin güçlenmesi Engels'i ve Sorge'yi kaygılandırıyordu. İmparatorsuz imparatorluk, Bonapartsız Bonapartizm olmaz. Bir sistem bir insana göre oluşturulur, ona dayanırsa onunla birlikte çöker. Bebel'e bunu açıkladım ve benimle aynı görüşü paylaştığın için mutluyum eski dostum. Bonapart gibi bir idol eski deniz boyu Slavlarındaki üç baş örneğinde olduğu gibi belki üç baştan da oluşabilir. Bu değil asıl olan, asıl olan onun olmamasıdır. Şimdi Fransız monarşistleri Boulanger'in taç giymesi için birleştiler. Bu yeni görgüsüzün aptal mı akıllı mı, iyi mi kötü mü olduğunun hiç önemi yok. Ne kadar silikse kendisini yüceltenler için o kadar yararlıdır. Boulanger olmadan Boulangerizm olmaz. Ne pahasına olursa olsun olmamalıdır. Lafarge'lar ve Guest de Fransa'yı bekleyen tehlikenin farkında değiller. Onlar yeni ilahın seçimlerindeki başarısını halkın çıkarlarıyla dayanışma içinde olmasıyla açıkladılar. Bu bağışlanamaz yüzeysel bir bakıştır. Engels yumruğuyla masaya vurdu ve öfkeden kekelemeye başladı. Politikada saflık cinayetle eşdeğerdir. Monarşistler ve burjuvazinin lastik bir top gibi şişirdiği maceracılarla sol partilerin yapacağı mücadelede düşüncesizliğin ve ağırdan almanın nasıl sonlanacağı Louis Bonaparte düzenbazının kanlı eylemlerinin tanığı olan bizler için açıktır. İki kolunu masaya dayamış olan Sorge, öfkeli Engels'e gizlenemez bir sevgiyle bakıyor ve sözünü kesmiyordu. Engels'in Amerikalı dostu kısa boylu, geniş omuzlu, hafifçe kamburu çıkmış, asık ve kaba yüz hatlı, ifadesi kah sert ve soğuk, kah komik ve dalgın, keskin bakışları iyilikle dolu bir insandı. Sorge de yaşamında çok şeyler görmüş, tüm güçlü insanlar gibi farklı ortamlara uyum sağlayabiliyordu. Tek değişmez özelliği oldukça gelişmiş doğruluk ve adalet duygusuydu. Bu denli konuşkan ve keskin gözler çok az insanda vardı. Berrak gökyüzü ve güneşli havasıyla Engels'in hoşuna gitmişti New York. Londra'nın kapalı havasından sonra bu kent ona neşeli ve hatta çok renkli geliyordu. Yüksek sesle konuşup tartışan kent sakinlerini de sevmişti. Denizden gelen gürültüler ve vapur sirenlerinin çağrıları bir nehrin taşıdığı kum gibi uzayan kentin senfonisine dökülüyordu. Bir teknik ve sanat harikası olan gemilerin rahatça altından geçebildiği çelik gövdeli muhteşem Brooklyn Köprüsü uzaktan bir ışık huzmesi gibi görünüyordu. Engels ve yol arkadaşları trenle New York'tan Boston'a geçtiler. Sessizliğin egemen olduğu İngilizlerin karşısındaki vagonda gürültü hakimdi. Her yer izmarit ve kağıt parçalarıyla doluydu. Tıpkı otellerdeki gibi vagonların koridorlarında da tükürük hokkaları vardı. Fakat onların nasıl kullanılacağına ilişkin hoş sözlerden oluşan uyarılara kulak asan yoktu. Amerikalılar tükürme alışkanlığını pek çok mazeretle açıklıyorlardı. Bu alışkanlık sert purolar içmekten, soğuk havadan, buharla ısıtılan mekanların etkisinden, Çoğu durumda ise insanların istediklerini yapma haklarını herkese gösterme arzusundan kaynaklanıyor olabilirdi. Boston basık evleri tuğla ile döşenmiş kaldırımlarındaki bodur ağaçlarıyla büyük bir alana yayılmış sakin bir kentti. Bir önceki 4 aylık Birleşik Devletler gezisi sırasında tasi çelişkilerle dolu olağan dışı 200 yıldan daha az bir geçmişe sahip bu ülkede pek çok şeyi kavramıştı artık. Kocasıyla birlikte konferanslar verirken büyük küçük tüm şehirleri dolaşıyor, değişik sınıfların temsilcileri arasında yeni dostlar ve tanıdıklar ediniyordu.